Ayrım 29, 2 dakika kuralı, Robert Grace, sayfa 324. 46. kısım. Pollard hızla Vukovic'e dönerek dirseğini kaburgalarına gömdü. Vukovic homurdanıp bir kenara savruldu. Hey! Pollard mutfağa ve arka kapıya gitmek zorunda olduğunu düşünerek ters yöne döndü. Ama Random yolunu kesmişti bile. Durun, size zarar vermeyeceğiz, durun. Random Pollard'la mutfak arasında duruyor ve yaklaşmıyordu. Başının üzerinde sallanan bir rozetle iki eli de havadaydı ve Vukovic de yeni bir hamle yapmamıştı. Pollard ikisini de aynı anda görebilmek için yana çekildi. Random, sakin olun, gevşeyin. Size bir zarar vermek isteseydik burada böyle durur muyduk? Random ellerini indirdi ama ilerlemedi. Bu iyiye işaretti. Ne var ki Pollard hala kenarda duruyor, bakışları birinden diğerine gidiyor, silahını kutuda bıraktığı için kendisine küfrediyor ve nasıl bu kadar aptal olabileceğini düşünüyordu. Mutfak bıçaklarından birine ulaşabileceğini düşünüyordu ama bu pis heriflerle elinde bıçakla kavga etmek de istemiyordu. ''Ne istiyorsunuz?'' Random uzunca bir süre onu inceledikten sonra rozetini kaldırdı. İşbirliğinizi, siz ve Holman işimizi berbat ediyorsunuz. Bana açıklama fırsatı verir misiniz?
Onu açıklama yapmak için mi yakaladınız?
Beni mecbur etmeseydiniz şu anda burada olmaz ve size söyleyeceklerimi söylemezdim.
Vukovic kapıya yaslanmış Pollard'ı gözlüyordu ama bakışları ilgili ve tavrı da yumuşaktı. Random kızgın görünüyorsa da bakışları yorgundu ve takım elbisesi buruşmuştu. Beden dillerinde korkutucu olan hiçbir şey yoktu. Pollard rahatlamaya başladığını hissetti ama yine de tetikteydi.
Soru dedi.
Random sorun devam edin der gibi ellerini iki yana açtı.
O adamları kim öldürdü?
Warren Juarez.
Bu palavra Random, sana inanmıyorum ve o adamların köprünün altında öylesine bulunduklarına da inanmıyorum. Onlar Marchenko'nun parasını arıyorlardı.
Random ellerini yine iki yana açtı ve omuzlarını silkti. Omuz silkmesi Pollard'ın ona inanıp inanmamasının umurunda olmadığını söylüyordu.
Evet, parayı arıyorlardı ama katil yine de Juarez'di. Onları öldürmesi için biri tarafından tutulmuştu. Onu tutan kişinin kim olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz.
Bana yalan söylemeyi kes. Holman Maria Juarez'in evde seninle olduğunu görmüş.
Yalan söylemiyorum. Orası güvenli bir evdi. Maria Juarez orada kendi rızasıyla, kendi talebi üzerine bulunuyordu.
Niye?
Juarez intihar girişiminde bulunmamıştı. Kendisini tutan kişi tarafından öldürülmüştü. Onun Fowler'la olan bağlantısından dolayı tutulduğunu ve onu tutan kişinin baştan beri onu öldürmeyi planladığını düşünüyoruz. Bu kişinin Juarez'in karısını da öldüreceği yönündeki endişelerimiz giderek arttı. Holman'ı o eve götürmemizin sebebi Maria'nın bunu ona bizzat anlatmasıydı. Aksi takdirde Holman'ın bana inanmasını bekleyemezdim.
Random konuşurken Pollard onu inceledi ve doğru söylediğine inandı. Random'ın söylediği her şey mantıklıydı. Anlatılanları eline boyuna düşündü ve en sonunda başıyla onayladı.
Pekala, tamam, buna inanıyorum ama Chi'yi neden tutukladınız, bunu anlamıyorum.
Random Pollard'a bakmadan önce Vukovic'e baktı. Vukovic başını salladı.
Neden bahsettiğinizi bilmiyorum.
Holman'ın arkadaşı Chi, Gary Moreno, bu sabah bir baskın sonucunda nezarethaneye atıldı. Siz olduğunuzu düşünmüştük.
Bu konuda hiçbir bilgim yok.
Biz neden bahsediyoruz Random? Bunun tamamen bir tesadüf olduğuna mı inanmalıyım?
Random bir süre boş gözlerle Pollard'a baktıktan sonra bakışlarını tekrar Vukovic'e çevirdi.
Vuk, bak bakalım ne öğrenebileceksin.
Vukovic cep telefonunu çıkarttı ve salondan mutfağa geçti. Pollard Random'la konuşmasını sürdürürken Vukovic'in mırıldandığını duyabiliyordu.
Eğer Juarez olayına başka birinin daha karıştığını biliyorsan neden olayı kapattın?
Juarez'in katili olaya intihar süsü verdi. Bunu yuttuğumuzu düşünmesini istedim. Varlığından haberdar olmadığımızı, böylece kendisini emniyette hissetmesini istedim.
Neden? bu kişinin üst düzeyde bir polis olduğunu düşünüyoruz.
Random bunu gerçekçi bir ifadeyle hiç duraksamadan söylemişti. Holman ve Pollard'ın düşünceleri de kesinlikle bu yöndeydi ve bu kişinin random olduğunu sanıyorlardı.
Pollard aniden iki random arasındaki farklılığın aslında ne kadar mantıklı ve onun bütün tutarsızlıklarının ne kadar tutarlı olduğunu kavradı.
Beşinci adam.
Beşinci adam da nedir?
Bir başkasının daha olayın içinde olduğunu biliyoruz. Ona beşinci adam diyoruz. Sen olduğunu düşünmüştük.
Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm.
Soruşturma içinde soruşturma yapıyordunuz. Biri alenen, biri gizli. Gizli bir soruşturma.
Bu olaya başka türlü yaklaşmanın imkanı yoktu. Gerçekten ne yaptığımızı bilenler sadece benim ekibimdekiler. Şef ve şef yardımcısı. Bu soruşturma adamların öldürülmelerinden haftalar önce başlamıştı. Bir grup polis memurunun bir dolap çevirdikleri bildirilmişti. Çoğunun kimliklerini belirledik ama Marchenko ve Parsons hakkında özel bilgilere sahip biri Fowler'a bilgi veriyordu. Ve Fowler bir pitbull gibi orospu çocuğunu koruyordu. Bu kişiyi sadece Fowler tanıyordu. Onunla konuşan veya buluşan tek kişiydi ve bizim kimliğini tespit etmeye çalıştığımızda o kişi.
Sonra da av başladı.
Random'ın yüzü gerildi. Evet, sonra da av başladı. Sen ve Holman o kadar çok kayığı yerinden oynattınız ki bölgesel polisler bile bunu fark etmeye başladılar.
Durmanız gerekiyor Pollard. Bu adam suların ısındığını hissederse onu elimizden kaçırabiliriz.
Pollard Parker Center'dan Leeds'e gelen telefonları şimdi anlayabiliyordu. Şef Pollard'ın ne yaptığını öğrenmeye çalışıyor ve onu durdurması için Leeds'in canına okuyordu.
Fowler'ın yaptıkları veya yapmadıkları hakkında nasıl bu kadar çok bilgiye sahipsiniz? Fowler'ın tek kişi olduğunu nereden biliyorsunuz?
Random duraladı. Pollard'ın sorularını yanıtlarken ilk kez tereddüt etmişti. Pollard cevabı bildiği için midesinin düğümlendiğini hissetti.
Pollard, içeride senin için çalışan biri vardı dedi.
Richard Holman benim için çalışıyordu.
Klimanın üflediği buz gibi hava ılındı. Etrafa saçılan şurup misali mutfaktan eve doğru bir sessizlik yayıldı. Holman'ın randomla yaptığını anlattığı bütün konuşmalar beyninde yankılanıyordu.
Seni orospu çocuğu, bunu Holman'a söylemeliydin.
Bunu ona söylemek soruşturmaya gölge düşürebilirdi.
Adamın oğlunun rezilin teki olduğunu düşünmesine sebep oldun. Bu olayın onu ne kadar incittiğine dair bir fikrin var mı, umurunda mı?
Random'ın gözlerinin etrafındaki kırışık deriler gerildi, dudaklarını yaladı.
Fowler onu kandırmaya çalıştığında Rich Holman beni aradı. Rich teklifi reddetmişti ama ben Fowler'ı araması için onu ikna ettim. Onu adamların arasına yerleştirdim.
Evet Bayan Pollard, umurumda.
Pollard kanepesine gitti. Random'ı dinlemiyordu. Söyleyebileceği bir şey yoktu. Holman'ı düşündü.
Random'ın ağladığını görmemesi için yaşlar hücum ettiğinde gözlerini sertçe kırptı. Rich artık kötü adam değildi. Rich iyiydi. Holman'ın Donna'dan özür dilemesine gerek yoktu.
Random, neden böyle olması gerektiğini anladınız mı dedi.
Günahlarınızın bağışlanmasını istiyorsanız bunu unutun. Belki böyle olmalıydı Random ama sen yine de iğrenç bir herifsin. Adam oğlunu kaybetti. Ona bir pislikmiş gibi davranacağına onunla insan gibi konuşabilirdin ve bunların hiçbiri yaşanmazdı.
Onu arar mısınız? Çok geç olmadan bu olayda bizimle olacak insanlara ihtiyacımız var.
Pollard güldü.
Şey, arardım ama arayamam. Sizinkiler mezarlıkta Holman'ın cep telefonunu almışlar. Ona ulaşabilmemin hiçbir yolu yok.
Random dişlerini sıktı ama cevap vermedi. Vukovic salona döndü ve birisinin kendisini arayacağını söyledi. Ama Pollard aldırış etmedi. Holman'la yaptıkları her şeyin anlamsız olup olmadığını düşünüyordu. Beşinci adam herhalde çoktan gitmişti.
Pekala, parayı buldular mı bulmadılar mı? Bence bulmamış olsalardı aradığınız zanlı o insanları öldürmemiş olurdu.
Emin değiliz. Eğer para bulunduysa cinayetlerden sonra bulunmuştur.
Parayı bulmuş olmalılar Random.
Hollywood sayında ne bulmuşlardı?
Random'ın şaşırdığı belliydi. Bunu nereden biliyorsunuz?
Taşları yerinden oynattım, seni pislik. Perşembe gecesi öldürülmeden önce bir şey bulmuşlardı. Buldukları her neyse yaklaşık olarak 30 santimetre genişliğinde 45 santimetre derinliğinde bir çukura gömülüydü. Neydi o?
Anahtarlar. Mavi madeni bir termosta 22 anahtar bulmuşlardı.
Sadece anahtarlar mı? Ne anahtarları?
Richie anahtarları görmemişti. Termosu Fowler açmış. Buldukları şeyin ne olduğunu onlara söylemiş ancak kendisi almış.
Kilitlerin nasıl bulunacağına dair herhangi bir şey yok muymuş?
Sadece anahtarlar. Fowler ertesi gün ortağının anahtarların neyi açacağını çözebileceğini söylemiş. Öldürüldükleri gece buluşmalarının nedeninin bu olduğunu tahmin ediyoruz. Son aldığım raporda Rich herkesin parayı öğreneceğini düşündüğünü söylemişti.
Pollard anahtarları düşünürken Random'ın her şeyi Richie'den öğrendiğini fark etmişti. Eğer Fowler serveti paylaştıysa Rich bu bilgiyi Random'a iletmiş ama Fowler ortağını korumuştu. Gizlemişti. Pollard aniden bu konuda Random'dan daha fazla bilgiye sahip olup olmadığını merak etti.
Marchenko'nun anahtarları neden Hollywood sayına gizlediğini biliyor musunuz?
Pollard Random'ın ifadesinden ellerinde bir ipucu olmadığını anladı. Random omuzlarını silkerek tahminde bulundu.
Gözlerden uzak, evine yakın.
Alison Witt?
Random'ın kafası karışmıştı.
Alison Witt bir fahişeydi. Marchenko sayında onunla seks yapardı, bunu bilmiyor muydunuz?
Vukovic başını salladı. Bu mümkün değil. Herkese, hatta Marchenko ve Parsons'la uzaktan ilgisi olanları bile sorguladık. Konuştuğumuz bütün insanlar o palyaçoların birer harem ağası olduklarını söylemişti. Erkek arkadaşları bile yokmuş.
Holman ve ben bunu Marchenko'nun annesinden öğrendik. Random, şunu dinle. Cinayetlerden yaklaşık bir hafta önce Fowler ve başka bir adam Marchenko'nun annesini görmeye gitmişler. Özellikle Alison Witt hakkında sorular sormak için gitmişler. O gün Fowler'la birlikte oraya giden adam ne Rich, ne Mellon, ne de Ash'miş. Fowler'ın ortağı olmalı. Bayan Marchenko isim veremedi ama bir ressam işe yarayabilir.
Random Vukovic'e kısa bir bakış attı.
Fuentes'i ara, ressamla birini göndersin.
Random Pollard'a doğru dönerken Vukovic de yine cep telefonuyla arkasını döndü.
Şu Witt hikayesi nedir?
Kötü. O da diğerlerinin öldürüldüğü gece öldürülmüş. Bu olaydaki bağlantı Witt, Random. Onu Bayan Marchenko'dan öğrendik ama Fowler ve arkadaşı Marchenko'nun annesine gitmeden önce onun varlığından haberdardılar. Witt kayıtlı bir muhbir olduğunu iddia ettiği için beşinci adamın Witt'in bağlantı kurduğu kişi olduğunu düşünmüştüm. Ama bundan bir sonuç çıkmadı.
Durun bir dakika. Witt öldüyse bütün bunları nasıl öğrendiniz?
Pollard ona Marky Colan'ı, Mayan Grilli ve Witt'in Marchenko ile ilgili hikayelerini aktardı. Random bir defter çıkarttı ve not aldı. Pollard sözlerini bitirdiğinde Random yazdıklarını inceledi.
Kontrol edeceğim.
Hiçbir şey bulamayacaksın. Phoebe'deki bir arkadaşım Parker'daki kayıtları gözden geçirdi. Witt'in adı listenizde yer almıyor.
Random belli belirsiz gülümsedi. Arkadaşınıza teşekkür ederim ama kendim kontrol edeceğim.
Random telefonunu çıkarttı ve görüşmesini yaparken pencerenin yanına gitti. Random'ın konuşması sürerken Vukovic Pollard'a döndü.
Sizin çocuk, Chee hakkında bilgi aldım. Haklı bir baskınmış. Bomba timi Phoebe'den bir istihbarat almış ve baskını Metro ile birlikte yapmışlar. Dükkanında 3 kilo C4 plastik patlayıcı ve fitil bulunmuş.
Pollard dikkatle Vukovic'e baktı ve bakışlarını Random'a çevirdi ama Random hala telefonla konuşuyordu.
Onları FBI mi yönlendirmiş?
Adam öyle olduğunu söyledi. Bir komplo soruşturmasının parçası olduğu için kontrol etmeye gitmişler.
İstihbarat ne zaman gelmiş?
Bu sabah, erken saatlerde. Bu önemli mi?
Pollard başını sallarken bacaklarının alt kısmında bir uyuşukluk hissetti.
Phoebe olduğundan emin misin?
Adam öyle dedi.
Uyuşukluk Pollard'ın bedenine yayıldı. Random görüşmesini bitirdikten sonra cebinden bir kartvizit çıkarttı ve Pollard'a verdi.
Holman benimle konuşmak isteyecektir. Sorun değil. Ona ulaştığınızda beni arayın ama bu işten uzak durması gerektiğini de anlamasını sağlayın. Bu zorunlu. Size anlattıklarımı hiç kimseye anlatamazsınız. Holman da gelinini anlatamaz. Oyunu neden böyle oynadığımızı anlıyorsunuz değil mi? Umarım çok geç olmamıştır.
Pollard başıyla onayladı ama Random'ın oyunu neden böyle oynadığını düşünmüyordu. Adamlar çıkarlarken kapıda dimdik bekledi ve yüzünü evinin boşluğuna çevirdi. Pollard tesadüflere inanmazdı. Bunu Quantico'da öğretmişlerdi. Ve Pollard yaptığı yüzlerce soruşturmada bunu bizzat öğrenmişti. Tesadüf olmazdı. Phoebe'den gelen bir istihbarat. Pollard yatak odasına gitti ve dolabının yanına bir sandalye çekti. Çocukların ulaşamayacakları en üst rafta duran kutuyu çekti ve tabancasını çıkarttı. Pollard son derece önemli ve ciddi bir hata yapmış olabileceğinin farkındaydı. Marki onlara Witt'in kayıtlı bir muhbir olduğunu ve bir polisin onunla ilgilendiğini söylemişti ama polisin bir polis memuru olması şart değildi. Ve LAPD kayıtlı muhbirlerden faydalanan tek asayiş organı değildi. Şerifler, gizli servis ajanları, emniyet müdürleri ve ATF çalışanları da kayıtlı muhbirler kullanırlardı. Allison Witt FBI adına çalışan bir muhbir olabilirdi. Ve eğer öyleyse, beşinci adam bir FBI ajanıydı. Pollard kendini cehennem sıcağına attı ve Westwood'a gitti.
47. Kızım. Kayıtlı muhbirler suç olaylarının çözülmesinde ve dava açılmasında tamamlayıcı unsurlar olabilirlerdi ve genellikle de öyle olurlardı. Verdikleri bilgiler ve bu bilgileri edinme yöntemleri soruşturmayı yürüten kişilerin yasal kayıtlarında, mahkeme emirlerinde, izin belgelerinde, büyük jüri davalarında, önergelerde, dava özetlerinde ve davalarda yer alırdı. Bu kayıtların büyük bir kısmı halka açık olduğu için asla muhbirlerin gerçek adları kullanılmazdı. Bütün bu belgelerde muhbirlerin adlarının yerine bir numara alırdı. Bu numara muhbirin kod numarasıydı ve kodlar muhbirin güvenilirliği hakkındaki müfettiş raporları ve verdikleri bilgiler karşılığında muhbirlere para ödeniyorsa ödeme çekleriyle birlikte muhbirlerin kimliklerinin gizliliğinin sağlanabilmesi amacıyla kilit altında tutulurdu. Bu listenin ne şekilde korunduğu devlet dairesine göre farklılık gösterirdi. Ama hiç kimse nükleer giriş kodlarına bekçilik etmediği için bir ajanın yapması gereken tek şey patronundan anahtarı istemekti. Pollard ekipte geçirdiği 3 yılda sadece 4 kez muhbirlerden yararlanmıştı. Bu 4 olayda da Leeds'ten banka timinin bir muhbir listesini istediğinde onun evraklarını koyduğu kilitli dosya dolabını açtığını görmüştü. Leeds her defasında dolabı masasının sağ üst çekmecesinde sakladığı küçük bir kutudan çıkarttığı pirinç anahtarla açmıştı. Pollard 8 yıl sonra kutunun, anahtarın ve dosyanın aynı yerde olup olmadığını bilmiyordu ama Sanders bilirdi. Pollard arabayla otoparka girdiğinde Westwood üzerinde gökyüzü parlak maviydi. Saat 2'yi 8 geçiyordu. Siyah kule gökyüzüne doğru parlıyordu. Bu güneşin neden olduğu optik bir yanılsamaydı. Pollard kuleyi inceledi. Kendini bir tesadüfün sadece gerçek bir tesadüf olmasının ancak milyonda bir ihtimal olduğunu inandırmaya çalıştı. Ama buna inanmadı. Allison Witt'in adı Leeds'in ofisindeki formlardan birinde olmalıydı. Onu işe alan ve kullanan ajanın 6 kişinin ölümünden sorumlu olduğu neredeyse kesindi. Bu ajan herhangi biri olabilirdi. Pollard en sonunda Sanders'ı aramak için telefonunu açtı. Binaya girmek için giriş kartına ihtiyacı vardı. Ama telefonu Sanders açmadı. İlk çalışta telesekreterin telefona cevap vermesi, Sanders'ın büyük bir olasılıkla bir suç mahallinde yeni sanıkları sorguladığını gösteriyordu. Pollard talihsizliğine lanetler yağdırdıktan sonra ekibin santral numarasını aradı ve telefonun çalmasını bekledi. Ekibin Los Angeles'ın her yerine dağıldığı günlerde gelen telefonlarla veya evrak işleriyle ilgilenmek üzere bir memur ofiste nöbetçi olarak kalırdı.
Pollard nöbetçi memur olduğunda genellikle gelen telefonları duymazdan gelirdi. Banka timi, ajan Delaney.
Pollard, Bill Cecil'in yanında gördüğü genç ajanı hatırladı. Yeni elemanlar henüz hevesli oldukları için telefonları yanıtlarlardı.
Ben Catherine Pollard. Donut getirdiğimde sizinle tanışmıştık, hatırladınız mı?
Ah tabii, selam.
Aşağıdayım, April orada mı?
Pollard Sanders'ın ofiste olmadığını biliyordu ama Sanders'ı sorması Leeds'i sormak için bir bahane olacaktı.
Liste Leeds'in kontrolünde olduğu için onun ofiste olup olmadığını öğrenmek zorundaydı. Pollard Leeds'in gitmiş olmasını istiyordu.
Delaney, April'ı görmedim, burada tek başımayım. Herkes dışarıda dedi.
Ya Leeds?
Daha önce buradaydı. Hayır, onu da göremiyorum. Bugün oldukça yoğunuz.
Pollard rahatlamıştı ama hayal kırıklığına uğramış gibi konuştu.
Lanet olsun Kev. Dinle, ekip için bir kutu donutla birlikte Leeds'e bırakmak istediğim bir şey vardı. Aşağıya bir rozet gönderebilir misin?
Elbette, sorun olmaz.
Harika, bir dakika sonra görüşürüz.
Pollard ofise yaptığı ziyaretin geçerli bir nedeni olması için Stan'in yerinden bir kutu donut almıştı. Tabancasını koltuğunun altına soktu ve donutlarla dosyasını yanına aldı. Leeds'in ofisine girme bahanesi olabilmesi için de dosyayı yanına almıştı. Pollard daha önce de olduğu gibi refakatçisini bekledi ve 13. kata çıktı. Ekibe ayrılan bölüme girdiğinde etrafına bakındı. Delaney kapının yanındaki bölmede tek başınaydı. Pollard Delaney'e yaklaşırken kocaman gülümsedi.
''Tanrım, nöbete kalmaktan nefret ederdim.
Sanırım sana bir donut lazım.''
Delaney kutudan bir donut aldı ama büyük bir olasılıkla nezaket icabı almış olduğu donutu nereye koyacağını bilemedi. Masasının üzeri kağıtlarla doluydu.
Pollard, kutuyu sana bırakmamı ister misin dedi.
Delaney kutuyu koyabileceği yer olmadığını fark ederek masasına baktı.
Neden kahve odasına bırakmıyorsun?
Elbette, bunları Leeds'in odasına koyacağım, sonra da seni rahat bırakacağım.
Delaney'nin görebilmesi için dosyayı da işaret etti ve arkasını döndü. Pollard davranışları normalmiş gibi doğal bir zarafetle hareket etmeye çalıştı. Donutları kahve odasına bıraktıktan sonra ekibe ait bölüme dönerken Delaney'e kaçamak bir bakış attı. Delaney başını eğmiş, işiyle ilgileniyordu.
29. ayrımın sonu. Sayfa 336.